Ayrım 35, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 353. Tom ve Sarah ertesi sabah erkenden lagünü koruyan gri kayalıklara tırmandılar ve rüzgar almayan güneşli kuytu bir köşe buldular. Hint Okyanusu ayaklarının altında uzanıyordu. Bir deniz kuşu rüzgarı kullanarak yeşil suların üzerinde bir uçurtma gibi süzülüyordu. Aniden kanatlarını katladı ve suya daldı. Dalmasıyla çıkması bir olmuştu. Gagasında pulları güneş altında pırıl pırıl parlayan bir balık vardı. Oturdukları yerin biraz ötesinde tavşana benzeyen kahverengi tüylü yaban fareleri onları merak dolu iri gözlerle izliyordu. "Seninle ciddi bir konuşma yapmak istiyorum," dedi Sarah. Tom sırt üstü uzanarak ellerini başının altında kenetledi ve ona sırıttı. "Ne aptalmışım, buraya beni kötü emellerine alet etmek için getirdiğini sanmıştım."
"Tom Courtney, sen hiç ciddi olmayacak mısın?"
"Elbette şu an seni ilgilendiren çok ciddi niyetlerim var," diyerek ona uzandı. Ama Sarah eline vurarak itti.
"Seni uyarıyorum, çığlık atmaktan hiç çekinmem."
"Pekala, bir dakikalığına vazgeçip geri çekiliyorum. Benimle konuşmak istediğin neydi?"
"Dory ile Yassi."
"Neden hiç şaşırmadım acaba?"
"Yassi, Dory'nin teklifi kabul edip tahta çıkmak için Maskat'a gideceğinden emin."
"Eminim sultan olmak onun da hoşuna gider. Hangi kadının hoşuna gitmez ki?"
"Hayatı mahvolacak, bana anlattı. Saltanatta güllük gülistanlık bir hayat olduğunu sanıyorsun. Dönen entrikalar ve hazırlanan komplolar hakkında hiçbir fikrin yok."
"Öyle mi?" Tek kaşını kaldırdı. "Seninle geçirdiğim 20 yıl bana bu konularda epey deneyim kazandırdı güzelim."
Sarah o hiç konuşmamış gibi sözlerine devam etti. "Sen kardeşlerin büyüğüsün, gitmesini yasaklamalısın. Bu fil tahtı vaadi zehirli bir armağan, hem onları hem de bizi yok edecek."
"Sarah Courtney, Dorian'a herhangi bir şeyi yasaklayabileceğime gerçekten inanıyor musun? Bu onun vermesi gereken bir karar."
"Onu yine kaybedeceksin Tom. Köle olarak satıldığı zamanlar nasıldı hatırlamıyor musun? Öldüğünü sanmıştım ve onunla birlikte senin de bir parçan ölmüştü."
"Hem de çok iyi hatırlıyorum. Ama bu kölelik veya ölüm değil, bu taht ve sınırsız kudret."
"Galiba gitmesi fikri sana zevk vermeye başladı," diye suçladı onu Sarah.
Tom hızla doğruldu. "Tabii ki hayır kadın, o benim kanım, canım. Ben sadece onun için en iyisini istiyorum."
"Sence bu en iyisi mi?"
"Eğitimini gördüğü hayat ve kaderi bu. Benimleyken bir tacir oldu. Ama yüreğinin başka yerler için attığını hep biliyordum. Beni mutlu etmek için et ve şarap yeter. Ama Dory sahip olduklarımızdan fazlasına özlem duyuyor. Manevi babasından ve Umman ordusuna komuta edişinden nasıl bahsettiğini bilmiyor musun? Bazen gözlerinde beliren pişmanlık ve özlemi görmüyor musun?"
"Gerçekte var olmayan alametler uyduruyorsun Tom," diye itiraz etti Sarah.
"Beni çok iyi tanıyorsun aşkım." Bir anlık duraksamanın ardından devam etti. "Etrafımdakilere hükmetmeye çalışmak doğamda var, sana bile."
Sarah neşeyle güldü.
"Evet, en azından deniyorsun. Bunu inkar edemem." "Dory'ye de hükmetmeye çalışıyorum ve o konuda seninle olduğumdan daha başarılıyım. Yıllar boyu görevlerini bilen, güvenilir erkek kardeşim oldu ve ben de ona öyle davrandım. Belki de yıllardır içten içe Maskat'tan gelen bu çağrıyı bekliyordu."
"Onu tekrar kaybedeceksin," diye tekrarladı Sarah.
"Hayır, aramızda sadece biraz su olacak. Benimse çok hızlı bir gemim var."
Tekrar sırt üstü uzandı ve şapkasını gözlerinin üzerine indirdi. "Ayrıca Doğu'nun yasak limanlarına giriş izni verebilecek bir kardeşim olması işler açısından da fevkalade iyi olacak." "Tom Courtney, seni para göz canavar. Senden gerçekten nefret ediyorum."
Kocasının üzerine biner gibi oturdu ve göğsünü yumruklamaya başladı. Tom neredeyse hiç çaba sarf etmeden onu çimlerin üzerine yatırdı ve eteklerini sıyırdı. Sarah'ın bacakları hala bir genç kızınki gibi güçlü, kasları sıkıydı. Ayak bileklerini üst üste koyarak bacaklarını iyice kapattı.
"Benden ne kadar nefret ettiğini göster bakalım Sarah Courtney."
Tom tek eliyle onu yere mıhladı ve diğer eliyle kemerinin tokasını çözmeye koyuldu.
"Hemen kes şunu, seni şehvet düşkünü zampara, bizi izliyorlar."
Sarah kurtulmak için debelendi ama fazla çaba göstermemişti.
"Kim?"
"Onlar." Sarah gözlerini dikmiş onlara bakan yabani fareleri gösterdi.
"Ha!" diye bağırdı Tom hayvanlara ve korkan yaratıklar çil yavrusu gibi dağıldı. Artık izlemiyorlar dedi karısına dönerek. Sarah gülümseyerek bacaklarını araladı. O akşam kamp ateşinin çevresinde oturanlarda beklenti, endişe, belirsizlik ve gerginlik hakimdi. Dorian'ın kararını aileden kimse bilmiyordu. Kocasının yanında sessizce oturan Yasmin'i, ateşin diğer tarafındaki Sarah'ın kaş göz işaretleriyle sorduğu soruya omuzlarını bitkince silkerek cevap verdi. Sadece Tom neşeliydi. Taze ekmekle ızgara balıklarını yerken büyük babası Francis Courtney'in neredeyse 60 yıl önce Hollanda Doğu Hindistan şirketine ait kalyonu kaçırış hikayesini tekrar anlattı. Francis'in ganimeti lagüne dokulan derenin üst kısmındaki mağaraya nasıl gömdüğünü anlattı. Mağara Mansur'un önceki gün bizonu vurduğu yere çok yakındı. Defineyi bulmaya çalışan Hollandalıların sonuçsuz çabalarını anlatırken keyifle güldü. Onlar kan ter içinde çalışıp küfürler savururken babamız Hal Courtney defineyi çoktan götürmüştü dedi. Ama diğerleri bu hikayeyi şaşkınlık göstermeyecek kadar çok dinlemişti. Sonunda Tom bile sessizliğe yenik düştü ve daha fazla gevezelik etmektense kadınların balığın ardından sunduğu baharatlı bizon etine yumuldu. Dorian pek az yemişti. Gümüş kahve kabı ateşin üzerinden alınıp getirilmeden önce Tom'a döndü. ''Sen de uygun görürsen Kadim'le şimdi konuşup kararımı bildirmek istiyorum ağabey.'' ''Hay hay Dory'' dedi Tom. ''Bir an önce açıklığa kavuşturman en iyisi. Hanımlar dünden beri karınca yuvasının üzerinde oturuyorlarmışçasına huzursuz.'' Batula'ya seslendi. ''Kadim'e bize katılabileceğini söyle.'' Kadim kumsaldan kamp ateşine doğru yürüdü. Atletik yapılı uzun bacaklıydı ve bir çöl savaşçısı gibi yürüyordu. Dorian'ın önüne varınca tekrar ayaklarına kapandı. Mansur hevesle öne eğildi. O gün daha erken saatlerde Dorian ile kamptan ayrılıp ormanda uzun saatler geçirmişlerdi. Neler konuştuklarını sadece ikisi biliyordu. Oğlunun ışıldayan yüzünü gören Yasmini'nin yüreği sıkıştı. Öyle genç, güçlü, zeki ve yakışıklıydı ki. Elbette bunu büyük bir macera olarak görüyordu. Savaşı birebir yaşamamış, sadece zafer türkülerinde dinlemişti. Olağanüstü başarılar, güç ve taht hayalleri kuruyordu. Zira Dorian'ın o akşam vereceği karara bağlı olarak Umma'nın fil tahtı bir gün onun olabilirdi. Yasmin'i korkusunu gizlemek için peçesiyle yüzünü örttü. Oğlum tacın ona getireceği acılardan habersiz diye düşündü. Zehirli bir yemeğin veya bir suikastçinin hançerinin hayatını sona erdirmek için fırsat kollayacağını bilmiyor. Halifeliğin Monomatapa'daki bakır madenlerinde çalışan, zincire vurulmuş insanlarınkinden farksız bir kölelik olacağını düşünemiyor. Düşünceleri Kadim'in Dorian'ı selamlamasıyla kesildi. Allah'ın rahmeti ve peygamberimizin sevgisi üzerinize olsun majesteleri. Bana bu şekilde hitap etmen için henüz erken Kadim el-Cürf diye uyardı onu Dorian. Kararımı duyana kadar beklesen daha iyi olacak. Kararınız kehanet ve Molla el-Allama tarafından verilmişti prensim. Molla son nefesini 99 yaşında Lamu adasındaki camide verdi. Öldüğünden haberim yoktu dedi Dorian üzüntüyle. Ama ilerleyen yaşını göz önüne alarak buna hazırlıklı olmam gerekirdi. Aziz bir insandı, onu iyi tanırdım. Beni o sünnet etmişti. Benim için bir akıl hocası, ikinci bir babaydı. Allah rahmet eylesin. Son günlerinde sizi düşünerek bir kehanette bulunmuştu. Dorian başını kaldırdı. Aziz Molla'nın sözlerini bizimle paylaşabilirsin. Genç adamda tanrı vergisi bir hitabet yeteneği vardı. Sesi güçlü ve hoştu. Denizden gelen ve babası için fil tahtını ele geçiren öksüz, babasının ölümünün ardından tahta oturacak ve başında kızıl altından bir taç olacak. Kadim kollarını iki yana açtı. ''Majesteleri, kehanetli sözü geçen öksüz sizden başkası olamaz. Başınızda kızıl altından bir taç var ve manevi babanız Abd Muhammed el-Malik'i tahta oturtan savaşın galibi sizsiniz.'' Bu etkileyici konuşmanın ardından ateşin başına uzun süren derin bir sessizlik çöktü. Kadim hala kolları açık bir şekilde duruyordu. Sonunda Dorian sessizliği bozdu. Söylediklerini dinledim. Şimdi Umman şeyhlerine iletmen için kararımı sana bildiriyorum. Ama öncelikle bu karara nasıl vardığımı açıklayacağım. Elini Mansur'un omzuna koydu. Bu benim oğlum, sahip olduğum tek evlat. Kararım onu fazlasıyla ilgilendiriyor. Onunla bugün her şeyi en ince ayrıntısına dek konuştuk. Genç, coşkulu, kalbi tıpkı onun yaşlarındayken benim kalbimin olduğu gibi imparatorluk ateşiyle yanıyor. Şeyhlerin teklifini kabul etmemi istedi.
Oğlunuzun zekası yaşının çok önünde dedi Karim. Allah dilerse sizin ardınızdan Maskat'ı o yönetecek.
Bismillah dedi Batula ile Kumrah bir ağızdan.
İnşallah dedi Mansur coşkuyla.
Dorian sağ elini kaldırınca herkes yine sessizleşti. Kararımdan çok etkilenecek biri daha var. Yasmini'nin elini tuttu. Prenses Yasmini, çocukluğumdan beri yoldaşım, uzun yıllardır da karımdır. Seneler önce ona bir yemin etmiştim.
Karısına döndü. Evlilik yeminimizi hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum efendi kocam dedi Yasmini yumuşak sesle. Ama senin unuttuğunu sanmıştım.
Sana iki söz vermiştim. İlki şeriat kanunlarının izin vermesine rağmen üzerine bir başka eş almayacağımdı. Bu sözümü tuttum.
Konuşmakta güçlük çeken Yasmini sessizce başını salladı. Bu hareketle kirpiğinin ucundaki gözyaşı damlası ipek elbisesinin üzerine düşerek ıslak bir leke oluşturdu.
O gün sana verdiğim ikinci söz elimden geldiği sürece acı çekmene izin vermeyeceğimdi.
Yasmini başını tekrar salladı.
Buradaki herkesin şunu bilmesini isterim. Eğer şeyhlerin davetini kabul edip fil tahtı için mücadele etmeye gidersem, Prenses Yasmini ölümden beter acılara gark olacaktır.
Sessizlik bir yaz fırtınası öncesi gibi yoğunlaşıp neredeyse elle tutulur hale geldi. Dorian ayağa kalkarak kollarını açtı.
İşte cevabım. Allah da sözlerime şahit olsun. Bütün kutsal Resuller sözlerime şahit olsun.
Tom kardeşindeki değişim karşısında büyülenmişti. İşte şimdi karşısında bir kral duruyordu. Ama Dorian'ın sonraki sözleri bu imgeyi yok etti.
Onlara sevgimin ve saygımın Maskat'taki savaştan bu yana baki olduğunu ve daima da olacağını söyle. Ancak omuzlarıma yükleyecekleri sorumluluk yüreğim ve omuzlarım için fazla ağır. Fil tahtı için bir başkasını bulmak zorundalar. Prenses Yasmini'ye verdiğim söze halifeliği kabul ederek sadık kalmam mümkün değil.
Mansur kendini tutamayarak hayal kırıklığıyla inledi. Aniden ayağa fırladı ve koşarak karanlığın içinde gözden kayboldu.
Dorian başını olumsuzca sallamasaydı Tom kalkıp yeğeninin peşinden gidecekti.
Bırak gitsin ağabey. Şu an hissettiği düş kırıklığı çok yoğun ama zamanla hafifleyecektir.
Tekrar yerine oturdu ve Yasmini'ye dönerek gülümsedi.
Karısının yüzü ona duyduğu hayranlık ve aşkla parlıyordu.
İki sözümü de tuttum dedi Dorian.
Efendim diye fısıldadı Yasmini, kalbimin sahibi.
Kadim ifadesiz bir yüzle tekrar ayağa kalktı. İki büklüm olacak kadar eğilerek Dorian'ı selamladı.
Prensim nasıl buyurursa dedi yumuşak sesle.
Size majesteleri diyebilmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki bu onura erişemeyeceğim. Allah ne isterse o olur.
Dönüp Mansur'un gittiği istikametin tersine yöneldi ve karanlıkta kayboldu.
Kendine Kadim el-Cürf diyen adam akşam namazı vakti geldiğinde lagünün tuzlu sularıyla abdest aldı. Temizliğini bitirdiğinde kayalıklar üzerinde okyanusa bakan yüksek bir noktaya tırmandı. Seccadesini yere serdi ve namaza başladı. İbadet etmek ve Allah'ın iradesine tamamen teslim olmak ilk kez olarak içindeki öfkeyi dindirip onu sakinleştirmeye yetmedi. Namazı içinde fırtınalar estiren duygulara kapılmadan tamamlayabilmek için iradesini son damlasına kadar kullanması gerekti. Namazı kıldıktan sonra tepenin eteklerinden topladığı çalı çırpıyla bir ateş yaktı. Parlak alevler yükselmeye başlayınca bağdaş kurarak oturdu ve gözlerini ateşin üzerinde bir noktaya dikti. Kur'an'dan 12 sure okudu ve sesleri bekledi.
Sesler sünnet olduğu günden beri onunlaydı. Her zaman namazdan ve oruçtan sonra gelirlerdi. Bu seslerin Allah'ın meleklerine ve peygamberlerine ait olduğunu biliyordu. Duyduğu ilk ses en çok korktuğu ses oldu.
Görevinde başarısız oldun.
İntikam meleği baş melek Cebrail'in suçlaması karşısında olduğu yerde büzüldü.
Yücelerin yücesi El Salil'in dikkatle hazırladığımız yemi yutmaması için hiçbir sebep yoktu diye mırıldandı.
Bana kulak ver, Kadim İbn Ebu Bekir dedi başmelek.
Başarısızlığının en büyük sebebi duyduğun aşırı kibirdir. Gücünden fazla emindin.
Melek Kadim'e gerçek adıyla hitap etmişti. Kadim Dorian'ın 20 yıl önce Lunga Nehri yataklarındaki çarpışmada öldürdüğü Ebu Bekir Paşa'nın oğluydu. Ebu Bekir Umman halifesi Zeyn el-Din'in üvey kardeşi ve en sadık yandaşıydı. Lamu adasındaki Zenana'da birlikte büyümüşler, Dorian ve Yasmini ile kaderleri orada çakışmıştı. Zeyn Eldin çok daha sonra babaları ölüp fil tahtına çıkınca Ebu Bekir'e paşalık rütbesi vermiş ve ordularının başkumandanı yapmıştı. Sonra Ebu Bekir'i Dorian ve Yasmini'yi bulup öldürmesi için ordusuyla Afrika'ya göndermişti. Ebu Bekir onları Tom'un küçük gemisi Kırlangıç ile Lunga nehrinden açık denize ulaşmaya çalışırken yakalamış, nehrin ağzında bir sığlıkta karaya oturdukları sırada da başında olduğu süvari birliğiyle gemiye saldırmıştı. Şiddetli ve kanlı bir çarpışma olmuştu. Dorian geminin toplarından birini ateşleyerek Ebu Bekir'in kafasını koparınca liderlerinden yoksun kalan atlılar dağılıp kaçmıştı. Kadim babası öldüğü sırada henüz küçük bir çocuktu. Zeyn Eldin onu koruması altına almış, ona bir yeğen gibi değil kendi oğullarından biriymiş gibi muamele etmişti. Kadim böylelikle onun en ateşli taraftarı ve sağ kolu olmuştu. Zeyn'e duyduğu bağlılık çelikten de kuvvetliydi. Kamp ateşinin başında Dorian'a söylediklerinin aksine ettiği sadakat yeminine kanının son damlasına kadar bağlıydı. Zeyn'e duyduğu sadakatle sadece babasını öldüren adamdan intikam alma hırsı boy ölçüşebilirdi. Pek az insanı seven Zeyn Eldin, yeğeni Kadim'e şaşırtıcı bir sevgi duyardı. Onu daima kollamış, bir savaşçı olduğundaysa saltanat muhafızlarının komutanlığına getirmişti. Kan bağları olmasına rağmen Ramazan ayındaki katliamda sadece Kadim'i öldürtmemişti. Kadim katliamı takip eden ayaklanma sırasında efendisini korumak için aslanlar gibi savaşmış ve sonunda Zeyn'i kalenin altındaki gizli tüneli kullanarak Maskat limanındaki gemiye kaçıran da o olmuştu. Sonra efendisini güven içinde ateş sahilindeki Lamu adasına götürmüştü. Maskat'taki cuntayla işbirliği yapan kıyı bölgelerindeki ayaklanmaları bastıran komutan da Kadim'di. Zanzibar'daki İngiliz konseyiyle pazarlığa oturup ittifak yapmalarını sağlayan, efendisini destek istemek üzere İstanbul'a ve Delhi'ye elçiler göndermeye ikna eden yine oydu. Ateş sahili boyundaki çarpışmalar sırasında Kadim Zeyn'e başkaldıran pek çok lideri esir almıştı. Esirler işkenceyle sorgulanıp işe yarar her tür bilgi sağılmıştı. İşte bu işkenceler sırasında Kadim'in eline son derece değerli bir bilgi geçmişti. Ebu Bekir Paşa'nın katili ve Halife Zeyn el-Din'in kanlı düşmanı El Salil'in yeri. Bu bilgiyi eline geçiren Kadim, intikamını almasına izin vermesi için Zeyn el-Din'e yalvarmıştı. Zeyn ona izin vermiş, Kadim bu kutsal görevden kimseye bahsetmemişti. El Salil'i Maskat yönetimini elinde tutan Cunta'nın bir habercisiymiş gibi kandırarak halifenin kucağına çekme fikrini kendisi bulmuştu. Planlarını açıklayınca halife zevkten dört köşe olmuş, uygulaması için onay vermişti. Kadim'e babası gibi paşalık rütbesi vaat etmiş, El Salil ile iffetsiz karısını gazabıyla karşılaşmak üzere Lamu adasına getirdiği takdirde ne isterse alabileceğini söylemişti. Kadim tek bir şey istemişti, vakti geldiğinde El Salil'i çıplak elleriyle boğma şerefine nail olmak. Zeyn'e El Salil'in ölümünün çok yavaş ve acılı olacağına dair söz vermişti. Zeyn bu ödülü vermeyi kabul ederek memnuniyetle gülümsemişti. Kadim sorgu memurlarından ateş sahilindeki limanlara sık sık uğrayan Allah'ın Lütfu adlı geminin El Salil'e ait olduğunu öğrenmişti. Geminin Zanzibar'a bir sonraki gelişinde Kadim El Salil'in eski mızrak taşıyıcısı Batula'yı ustaca kandırarak güvenini kazanmıştı. Planı da o akşama kadar gayet başarılı bir şekilde ilerlemişti. Tam hedefine ulaşmak üzereyken El Salil yemi yutmayı reddetmişti. Kadim şimdi de baş meleğin suçlamalarına cevap vermek zorundaydı. Yücelerin yücesi, gerçekten de kibirlenerek günah işledim. Ellerini yüzüne kapayıp günahları def eder gibi aşağı kaydırarak tövbe etti. Günahkara cezasını ilahi müdahale olmaksızın tek başına verebileceğini sandın. Bu kendini beğenmişlik ve büyük aptallıktı. Bu suçlamalar Kadim'in beyninde gök gürültüsü gibi yankılandı. Kulak zarlarının yırtılacağını sanan Kadim acıyla feryat etti. Merhametli efendim, hiçbir ölümlünün bir tahtı reddedebileceğini düşünemedim. Ateşin ve meleğin önünde yere kapandı. Küstahlığımı ve aptallığımı telafi etmek için ne yapabilirim? Söyleyiniz efendim, emredin ey yücelerin yücesi. Cevap yoktu. Duyulan tek ses kayaları döven dalgalara ve gökyüzünde süzülen martılara aitti. ''Konuşun benimle efendimiz'' diye yalvardı Kadim. ''Emirlerinizi yerine getirdiğim onca yılın ardından beni şimdi terk etmeyin.'' Kemerinden ucu kıvrık hançerini çekti. Şahane bir silahtı. Bıçağı Şam çeliğindendi. Gergedan boynuzundan yapılmış kabzası altın kakmalıydı. Kadim hançerin ucunu baş parmağına bastırdı ve parmağı bir anda kanla kızıla boyandı. "Allah, Allah!" diye bağırdı. "Sana kadımla yalvarıyorum, bana yol göster Allah'ım!" Duyduğu keskin acı diğer sesi duymasını engellemedi. Bu ses meleğin gök gürültüsünü andıran gürlemesinden farklı, sakin, ölçülü ve melodikti. Kadim sadeliğin içindeki bu ürkütücü sesin diğer meleğe ait olduğunu biliyordu. Tir tir titreyerek kulak kesildi. "Şanslısın Kadim İbn Abu Bekir," dedi melek. "Çünkü sözlerini dinledim ve tövben yüreğimi yumuşattı. Sana kefaret için son bir şans veriyorum." Bu sese cevap vermeye cesaret edemeyen Kadim kendini huşuyla yüzüstü yere attı. Ses yine konuştu. "Kadim İbn Ebu Bekir, ellerini babanın katilinin, o günahkar kafirin, El Salil'in kalbinin kanıyla yıkamalısın." Meleğin gösterdiği merhamet yüzünden duyduğu mutlulukla gözyaşları döken Kadim başını toprağa vurdu. Sonra ağırlığını topuklarına vererek oturdu ve parmaklarını açarak elini kaldırdı. Baş parmağındaki kesikten hala kan damlıyordu. "Tanrı uludur," diye fısıldadı. "Sana yalvarıyorum, bana lütfunun bir işaretini göster." Elini dans eden alevlerin ortasına uzattı. "Allah, tek ve biricik olan yüce varlık." Kesikten akan kan alevlerin sıcaklığıyla kurudu. Sonra yara bir deniz lalesinin dokunaçlı ağzı gibi mucizevi bir şekilde kapandı. Eti gözlerinin önünde iyileşiyordu. Dua okumaya aralıksız devam ederek elini ateşin içinden çekti ve havaya kaldırdı. Kesikten eser kalmamıştı. En ufak bir kızarıklık veya su toplama belirtisi de yoktu. Cildi düzgün, kusursuzdu. Aradığı işaret buydu işte. "Allahu Ekber," dedi coşkuyla. "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir." Dorian'la Yasmin'i ailenin geri kalanıyla birlikte yemek yedikten sonra kamp ateşinin başından ayrıldı. Yasmin'i önce Sera'ya sonra oğlu Mansur'a sarıldı. Gözlerini öperek erimiş bakır gibi parlayan saçlarını okşadı. Tom Dorian'a öylesine kuvvetli sarılmıştı ki neredeyse kaburgalarını çıtırdatacaktı. "Sonunda senden kurtulup eşyalarınla Umman'a postalayacağımı sanarak sevinmiştim Dorian Courtney." Dorian da ona sarıldı. "Ne şanssızsın değil mi? Benden öyle kolayca kurtulamazsın kardeşim." Mansur babasını kısaca kucakladı ama ne gözlerine baktı ne de konuştu. Dudakları hissettiği düş kırıklığının etkisiyle ince bir çizgi halini almıştı. Dorian başını üzgünce iki yana salladı. Mansur'un hayal ettiği büyük zaferi elinden alınmıştı, biliyordu. Oğlunun acısı henüz kelimelerle giderilemeyecek kadar tazeydi. Dorian onu daha sonra teselli etmeye çalışmanın en iyisi olduğunu düşündü. Kamp ateşinin başından uzaklaşan Dorian'la Yasmin'i kumsala doğru yürümeye başladı. Dorian alevlerin kızıl aydınlığından çıkar çıkmaz karısının beline sarıldı. Hiç konuşmadılar, gereken her şey dile getirilmişti zaten. Fiziksel temasları aşklarını bütün sözcüklerden daha iyi ifade ediyordu. Kanalın kumsala vardığı sığlığa ulaştıklarında Dorian entarisini çıkardı ve türbanını çözdü. Giysilerini Yasmin'e verdikten sonra çırılçıplak suya girdi. Akıntı güçlü, su soğuktu. Dorian kanalın derinliklerine dalıp soğuk yüzünden yutkunarak tekrar yüzeye çıktı. Yasmin'i kumların üzerine oturmuş onu izliyordu. Soğuk suyu Dorian kadar sevmiyordu. Kocasının giysileri kucağında tortop halde duruyordu. Giysileri yüzüne yaklaştırdı ve gizlice kokladı. Kocasının erkeksi kokusunu büyük bir hazla içine çekti. Aradan geçen bunca yıla rağmen kokusundan hiç bıkmamıştı. Bu koku kendisini emniyette hissetmesini sağlıyordu. Dorian gün boyu giyip gece yatarken çıkardığı entariyi karısının gecelik niyetine üzerine geçirmesini daima gülümseyerek izlerdi. "Mümkün olsaydı üzerime derini giyerdim," diye ciddi bir ifadeyle yanıtlamıştı Yasmin'i, ona hafifçe takılan kocasını. "Bu şekilde sana bedenimin bir parçasıymışım gibi yakın oluyorum." Dorian sonunda sudan çıktı. Minik planktonların fosforları bedeninin üzerinde parlıyordu. Yasmin'i keyifle seslendi. "Doğa bile seni elmaslara boğuyor. Allah seni seviyor El Salil ama benim sevdiğim kadar değil." Dorian karısının yanına gelerek tuzlu dudaklarıyla onu öptü. Sonra türbanını alıp vücudunu kuruladı. Türbanı bir peştemal gibi beline sardı ve uzun ıslak saçlarını olduğu gibi bıraktı. "Gece esintisi kulübemize varana dek işin kalanını tamamlayacaktır," dedi karısına ve birlikte kampa doğru yürümeye başladılar. Yanlarından geçtikleri nöbetçi onları selamlayarak iyi dileklerde bulundu. Kulübeleri Tom'la Sera'nınkinden epey uzaktı. Mansur mürettebatla birlikte uyumayı tercih ediyordu. Dorian lambaların fitilini yaktı. Yasmin'i birini alıp odanın diğer ucundaki paravanın ardına gitti. Kulübeye İranalıları sermiş, ipek perdeler asmış, kaz tüyüyle doldurulmuş minderler koymuştu. Dorian leğene dolan suyun sesini ve Yasmin'in yıkanırken mırıldandığı şarkıyı duydu. Kasıklarının sertleşmeye başladığını hissetti. Bu Yasmin'in sevişme hazırlığıydı. Entarisini ve nemli türbanını bir kenara atıp döşeğin üzerine uzandı. Yattığı yerden karısının kuş ve çiçek desenli Çin paravanının üzerine düşen gölgesini izlemeye koyuldu. Yasmin'i izlendiğini bildiği için lambayı en uygun açıyı oluşturacak noktaya yerleştirmişti. Dorian karısının hazırlanışını en ince ayrıntılarına dek anlayabiliyordu. Yasmin'i sonunda paravanın ardından çıktı ve başını hafifçe eğerek gümüş sırmalı, siyah ipeksi saçlarının yüzüne düşmesini sağladı. Bacaklarının arasındaki bölgeyi iki eliyle birden örtüyordu. Başını hafifçe oynattı ve siyah ipeksi saç perdesinde açılan boşluktan tek gözle baktı. Tutkuyla irileşmiş gözü pırıl pırıl parlıyordu. ''Seni şehvet düşkünü, körpe huri'' dedi Dorian iyice tahrik olmuş bir halde. Erkeğinde yarattığı etkiyi gören Yasmin'i neşe dolu bir kahkaha attı. Ellerini iki yana sarkıttı ve tamamen tıraş edilmiş cinsel bölgeyi kocasının gözleri önüne serdi. Fil dişi rengindeki pürüzsüz karnının altında çekici bir çıkıntı oluşturuyordu. Göğüsleri küçük ve dik, vücudu hala bir genç kızınki gibi diriydi. ''Yanıma gel'' diye buyurdu Dorian ve Yasmin'i bu emre seve seve uydu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yasmin'i kocasının hafifçe kıpırdandığını hissetti ve hemen uyandı. Dorian'ın ihtiyaçlarına ve isteklerine karşı daima çok uyarlıydı. ''İyi misin?'' diye fısıldadı. ''İstediğin bir şey var mı?'' ''Uyumaya devam et küçüğüm'' diye fısıldadı Dorian. ''Sadık hayranım ve dostum biraz ilgi istiyor, hepsi bu.'' Yattığı yerden doğruldu. ''Lütfen dostuma saygılarımı ve selamlarımı ilet'' diye muzipçe fısıldadı Yasmin'i. Dorian mahmurca güldü ve karısının dudaklarına küçük bir öpücük kondurarak döşekten kalktı. Kulübedeki oturağı ancak çok acil durumlarda kullanmayı tercih ederdi. Çömelmek kadınlara göreydi. Arka kapıdan dışarı süzüldü ve 50 metre uzaklıktaki hela çukuruna yöneldi. Çukur ağaçlarla perdeleniyor, işlerini gören insanlar başkalarınca görülmüyordu. Çıplak ayakları altında kumlar serin, taze gece havası orman çiçeklerinin kokuları da yüklüydü. Dorian işini görüp rahatlayınca kulübeye doğru yürümeye başladı. Ama kulübenin arka kapısına vardığında durdu. Gece öylesine güzel, yıldızlar öylesine göz alıcıydı ki adeta büyülenmişti. Gökyüzüne baktı ve içinin huzurla dolduğunu hissetti. İçindeki şüphelerden o ana dek kurtulamamıştı. Fil tahtını reddetmesi bencilce bir karar ve Mansur'a yapılmış bir haksızlık mıydı? Zeyn el-Din'in boyunduruğu altında zulüm gören Umman halkını yüzüstü mü bırakmıştı? Babalarını Zeyn'in öldürdüğünü hissediyordu. İnsanların ve Tanrı'nın yasaları bu korkunç baba katilinin cezasını kesme görevini onun omuzlarına yüklemiyor muydu? Işıldayan yıldızların altında dururken tüm sorular ve kuşkular aklından silindi gitti. Gece havası soğuk, o ise anadan doğma çıplaktı. Ama hayatı boyunca sevdiği tek kadının kollarının sıcaklığı onu hala ısıtıyordu. Katıksız bir tatmin hissiyle iç geçirdi. ''Ben öncelikle ölülere değil, yaşayanlara karşı sorumluyum.'' diye düşündü. ''Yasmine'nin bana duyduğu ihtiyaç herkesten fazla.'' Tekrar kulübeye doğru yürümeye koyuldu ve Yasmine'nin çığlığını o an duydu. Dehşet ve acı yüklü bu çığlık bir anda kanını dondurdu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 366.